Ayrım 14.
12. bölüm. Yusuf Uzun uyanıp odanın karanlığında gözlerini açınca saatin kaç olduğunu birden kestiremedi. Üç çocuk karısı ile bir arada yattıkları oda, herkes uyanıkmış gibi sessizdi. Ne kadar uyuduğunu, saatin kaç olduğunu anlamaya çalıştıkça ömrünün geçtiği kırlardan kalma sesler, Ağustos böceklerinin, çekirgelerin ötüşlerini andırır çınlamalar yankılanıyordu kulaklarında. Ses olmaktan çok, ses anıları. Sanki bir yerinde beslediği bir zaman böceği, değişmez bir tek düzelikle saniyeleri kemiriyor, yaşayışında alışageldiği bir ölçüye aktarıyor, sayıyor, biriktiriyor, biraz kulak verip dinleyecek olursa saatin kaç olduğunu haber veriyordu ona. Çok iyi biliyordu. Şimdi kalksa, ocağın üstündeki teneke kasnaklı, tik tak ettikçe aynasındaki zencinin gözlerinin akı sağa sola kayan, göğsü üstündeki eli yukarı aşağı inip kalkan masa saatlerine baksa, saat 2'ydi. Sırt üstü yattığı yerden başını çevirmeden, pencereden dışarıya bakınca, kış gecesinin donmuş saydam göklerinde, ay ışığının seyrekleştirdiği, pırıltısı keskinleşen yıldızları gördü. Öylesine yalnızdılar ki saatin 2 olduğunu kesinlikle inandı. Gündüzleri gölgelerin, gecelerin, yıldızların yer değiştirmelerinden, ayın büyüklüğünden, küçüklüğünden, günün gecenin neresinde olduğunu kestirebilirdi. Her gün geçtiği sokaklarda akşama ne kaldığını anlayabilmesi için bir evin, bir ağacın gölgesinin nereye düştüğüne, hatta kendinin ya da beygiriyle arabasının gölgesine bakması yeterdi. Geceleri ayın yerine, biçimine, yıldızların bollaşıp seyrekleşmesine göre anlardı saati. Gölgelerin boyu, yıldızların solup silinerek seyrekleşmesi, günlerin uzayıp kısalmasına göre ayarlanan bir ölçüyle yer etmişti belleğinde. Günler uzayıp kısaldıkça bir günden ötekine yanılmaz, eklemeler ya da çıkarmalar yapıyordu sanki o beslediği zaman böceği. Uyandığı zaman sabaha daha saatler varken en azından öğle ile akşam arasına eşit bir süre olduğunu kestirmesi güç olmadı. 2 saat olsun uyuyamamıştı. Kafasının içi öylesine ışımış, aydınlanmıştı ki kendisini yeniden uyumaya zorlamadı. Yatağında gözleri açık kaldı. Duyuları gittikçe keskinleşiyordu. Gözleri odanın karanlığına alışmış olsa bile görebileceği bir şey yoktu yöresinde. Alt yarısı patiska bir perdenin kapattığı oda penceresinin üst yarısından, dışarıda geriye arka kapağın mahmuzları üzerine yıkarak bıraktığı yük arabasının evinin çatısına doğru uzayıp giden ok başları görünüyordu. Gövdesini yatağın yorganının sıcaklığı sarmıştı. Saatin bir topallamayı andıran tiktakları geliyordu kulağına. En uyanık, en işlek olan koku alma duygusuydu şimdi. Bir de kaç gündür beyninde, yüreğinde ne varsa boşaltıp hepsinin yerini alan sorunun acısı. Sanki o uyurken de uyanık da acı. Uyanmasıyla birlikte depreşmiş, burgularını işletmeye başlamıştı. Ne olacaktı? Sabaha açılıyordu tütün piyasası. Kaçtan satacaktı tütününü? Tütün piyasasının açılması yaklaştıkça soru kaç gündür unmak bilmez bir ur gibi içinde büyüyor, büyüyor, acıdan kıvrandırıyordu onu. Odadaki bütün kokuları bir anda duydu. Bu çürük saman, küf ile karışık toprak kokusu, kuruyup yarılan sıvalardan, çivit ile karışık kireç kokusu badanadan geliyordu. Kuruyup süngerleşen pencere çerçevelerinin, tavan arasında biriken tozun, kiremitlerden gelen nemin, yıkanıp ovulmaktan aşınmış taban tahtaların kokusunu hep alıyordu. Odayı ılındıran, soluklandıran karısı ile çocuklarının yerlerini ayırabilirdi. Kuru soğan, zeytin, siyah ekmek ile karın doyuran insanların soluğundan yayılan bir çeşit asit kokusuydu her birinden gelen. Fakat kadın, kız, oğlan, büyük küçük oluşlarına göre değişiyor, her birinin yattığı yeri belli ediyordu ona. Büyük kızlarını maya ile ot kokusu ayırırdı ötekilerden. Oğlu keçi ile toprak kokar, küçük kızlarından keçi sütü kokusu gelirdi. Bu, ısınan sağlıklı kadın gövdesinden, gür saç diplerinden yayılan soda ile sabun karışık koku da yanı başında yatan karısınındı. Ne zaman duysa, kanında bir koşu başlardı bu kokuya doğru. Bir kucak taze ot, bir kalbur yulaf ile kendisini ahıra girerken, beygirinin burun kanatlarını şişirip eşinerek duyduğu sabırsızlığa eş bir sabırsızlık uyandırırdı bu koku onda. Bu kokunun alanına dalmak, burnu pınarlarına eğik, nereden yayıldığını, ne olduğunu iyice, açıkça anlayabilmek için herkes biraz daha çıkışına yaklaşarak bu kokunun labirentlerinde dolanmak isterdi. Karısına doğru dönmesine sıra kalmadan ciğerlerinin derinlerini sızlatan o keskin, o acı kokuyu, tütün kokusunu duydu. Çoktandır evin her yanına sinen o koku ile bir arada yaşıyorlardı. Gene de oda kapısının altından burnunu bir tabaka kıyık tütüne yaklaştırmışçasına geldiğini duyuyordu kokunun. Kanında karısına doğru başlayan koşu durdu. Sorunun acısını bu kez daha açık kokusu ile birlikte duydu. Ne olacaktı? Kaça satacaktı tütününü? Anlayamıyordu. Sabaha öbür ekicilerle birlikte yığılacaklardı tekelin avlusuna. Listelerin okunmasını bekleyeceklerdi. Topu topu birkaç saat daha. Süre bu kadar kısaldığı halde nasıl oluyordu da ne o ne de başkaları hala bilmiyorlardı tütünlerini kaça satacaklarını. Tütün tarlalarında doğup büyümüştü. Babası, anası, kardeşleri hep tütüncüydüler. Babasının bakışlarının niye hep belirsiz bir yere dalıp gittiğini, durmadan bir bulmacayı çözmeye çalışır gibi yüzünün niye hep düşünceli göründüğünü anlıyordu şimdi. Babası bilmezdi tütünü kaça satacağını. Ne kadar düşünürse düşünsün, hiçbir yılda bilememişti. Aynalarda gördüğü kendi yüzünü ansıyor, babasının yüzünde gördüğü çaresizlikten gelen o acılı anlamın. Yıldan yıla bu anlamın kendi yüzüne de yerleştiğini, her geçen yıl biraz daha kendisini babasına benzettiğini görüyordu. Sonra bütün tütün ekicilerinin yüzünde görüyordu o anlamın ortak çizgilerini. Bugün 3 saat beraber yolculuk ettikleri, yahaneye gidip geldikleri Ferit'in yüzünde görüyordu. Anlayamıyordu. Kendisi, öbür ekiciler tütünlerini kaçtan satacaklarını bilmeyebilirlerdi ama alıcıların kaçtan alacaklarını çoktan bilmeleri gerekirdi. Eksperleri aylardır kasabadaydılar. Bir bir görmüş, saptamışlardı kasabanın tütünlerinin derecelerini. Ceplerindeki, kasalarındaki parayı, bankalardan sağlayacakları kredileri, işleme giderlerini, dışarıya kaçtan satacaklarını hep bildiklerine göre ne kadar tütün alacaklarını, hangi tütüne ne ödeyeceklerini bilmemeleri olanaksızdı. Böyle piyasanın açılmasına 3-4 gün kalıncaya kadar hesaplarını yapmamışlarsa, ne yapacaklarını kararlaştırmamışlarsa bu kısa süre içinde kimden bilmedikleri yeni ne öğrenip de bir karara varacaklardı. Hele tekel. Kaç gündür hele tekel diye kafa yoruyordu. Neden hele? Açık açık çıkamıyordu işin içinden. Sorunun karşılığını birden bulduğunu sandı. Tekel, yani devlet. Devlet nerelerden ne kadar vergi alacağını, kimleri askere çağıracağını, her suça ne ceza vereceğini, İçkiyi, cigarayı kaçtan satacağını bildiği gibi, tütünü alırken de kaçtan alacağını biliyordu herhalde. Son güne kalmış bir hesabı olamazdı ki devletin. Öyleyse neden açıklamıyordu fiyatlarını? Neden önce tüccarın sözünü söylemesini bekliyor, yani tüccarla sır ortaklığı ediyor, tüccarın dondurduğu fiyatlar üzerinden alıma girişiyordu sonradan? Derin bir soluk almış olacak ki karısı kımıldadı. Ondan yana döndü. Dizlerini toplayarak sokuldu. Sonra bacaklarını gerip kalçasını dizlerinin yerine getirdi. Kulağının dibinde mırıldandı. Uyandın mı? O ısınmış, sağlıklı ten kokusunu, gür saç diplerinden gelen sabunla karışık dişi kokuyu daha yakından duydu. Kanındaki atlar boşandılar, atıldılar o kokunun çayırlarına doğru. Kolunu beline atıp karısını kendisine doğru çekti. "Uykumu almışım," diye karşılık verdi. Yanaştılar birbirlerine. Sevişmek için çok konuşmaları gerekmezdi. 10 yıldır beraberdiler. Ayın belirli 4-5 günü dışında her gece çocuklar uyuduktan sonra sevişirler, uyurlar, açlık gibi duydukları bir sevişme isteği uykularının ortasında ikisini de uyandırır, yeniden yaklaşırlardı birbirlerine. Gövdelerinin şaşmaz bir uyumu vardı. Sevişirken bir sana bir bana diye uzayıp giden bir bölüşmeyi karşılıklı olarak eşitlikle sürdürdükleri sanılırdı. Bütün topraksızların çilesi birdir. Askerliğini bitiren oğlan ile kocaya veren kız kopar baba ocağından. Bir gün gelir, göçebelikten, ana babasının, kardeşlerinin adreslerinden ayrılır. Yusuf Uzunlar, Makedonyalı, Priştine göçmeniydiler. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Bayındır'da iskan görmüşlerdi. 12 dönüm tarla ile 20 ağaç zeytin, 2 odalı küçük bir ev aldılar iskandan. 7 kardeştiler. Her biri büyüdükçe bu bir sofralık malın getirdiğiyle bir arada kalamayacaklarını anladılar. Yusuf Uzun ekmek peşinde Akhisar'a kadar çıktı. Bir çiftlik sahibinin yanında aylıkçıydı 12 yıl önce. Aylıkçılığının 2. yılı Sıdıka, kocası ile birlikte tütün çapası sırasında iğne atımına kadar çalışmak için ırgat olarak geldi çiftliğe. Bir kavalalının kızıydı. 17 yaşındaydı o sırada. Yusuf görür görmez vuruldu Sıdıka'ya. Kocasından pek bir şey anlamışa benzemiyordu. Evli de olsa hala eşini, oynaşını bulamamış bir genç kız gibiydi. Kocası vurdum duymazın tekiydi. Karısının güzelliğini değerlendirip sahip çıkacak yaratılışta değildi. Anlaşmaları çabuk oldu. Bütün yaz köşe bucak, samanlık hendek seviştiler. Yusuf'un beyle hesap kestiği gecenin sabahı kaçtılar. Sıdıka'nın kocasından 6 aylık bir kızı vardı kucağında. Ama kocası oralı olmadı. Arkalarından ne sordu ne de aradı. Bir yılı Dikili'de 10 dönümlük bir tarlanın yarıcısı oldular. Ertesi yıl İzmir'e indiler. Yusuf'un büyük eniştesinin ustabaşı olduğu bir yaprak işleme fabrikasında çalıştılar. Sonra bir başka akraba, Yusuf'un dayısı, onları bu kasabaya, bir toprak sahibinin yanına yarıcı olarak yerleştirdi. 6 yıl yarıcılık ettiler. Bu arada biri oğlan, biri kız, 2 çocukları oldu. Hala nikahsızdılar. Sıdıka ilk kocası ile evli görünüyordu. Ama çocuklarının babası belliydi kayıtlarda. Yusuf kendisinden doğan 2 çocuğu gibi karısının ilk kocasından doğan kızını da kendi nüfusuna geçirmişti. Son 2 yıldır yarıcı değildiler. Kiraladıkları 7 dönümlük bir tarlada tütün yetiştiriyorlardı. Bu yılın 8 balya tütünü oda kapısının önünde evin sofasındaydı şimdi. Tütün kokusu oradan geliyordu. Yusuf sevişmeleri boyunca tütün kokusunu hep duydu. Kokunun ansıttığı o sorulardan bir türlü kurtulamadı. Bu yüzden kolları karşılıklı çözüldüğü zaman seviştiklerini hemen unutacak kadar karısından uzakta duyuyordu kendini. Sıdıka çabuk anladı bunu. Gövdeleri yan yana, yatakta sırt üstü kımıltısız kaldıkları sırada sormadan edemedi. "Ne sıkarsın canını bu kadar?" "Meraktan kurtulamam." "Ne var merak edecek? Herkes nerede, biz orada." "Herkesin canı cehenneme." Kaç gündür yüreğini ezen sorunlardan birinin daha karşılığını bulduğunu sanıyordu. Coşku ile titredi. "Başımıza ne gelirse bu herkese uymaktan gelir zaten." Sıdıka kadınca önsezileriyle üstüne varmaktan çekindi kocasının. "Senin aklın daha iyi keser. Sen benden daha iyi bilirsin işini." Büyük kız yatağında bir yandan öbür yana döndü o sırada. Sustular. Çocukların hafif soluklarına kulak verdiler. Küçük kız birden "anne" diye bağırdı uykusunda ağlamaklı bir sesle. "Su" diye ekledi. Sıdıka kalktı, ocağın içinde duran gaz lambasının fitilini biraz açtı. Ocağın dibindeki su tesisinin ağzına ters kapatılmış maşrapaya su doldurdu. Küçüğe kolu üstünde doğrularak su içirdi. Başını yeniden yastığa yerleştirdiği çocuk hemen uyudu. Maşrapada kalan suyu kendi içti. Ocağın yanına dönerek Yusuf'a sordu. Sen susadın mı?
Susadım.
Testiden doldurduğu bir maşrapa suyu Yusuf'a uzattı. Ayakta yatağın kenarında Yusuf'un suyunu içmesini bekledi. Maşrapayı alıp kaldırdı. Lambayı yeniden kısmadan önce ocağın üstündeki saate baktı yatağa dönünce. Saat 3 dedi. Yusuf, haberim var diye karşılık verdi. Uyanalı bir saat olmuş diye aklından geçirdi. Birbirlerine sırtlarını döndüler. Az sonra soluk alışları değişen Sıdıka'nın uyuduğunu anladı. Fakat o uyuyamadı. Yıldızların solduğu saatlere kadar içindeki acıyı deşen tütün kokusunu duydu. Tütününü hakkını almadan kaptıracağını düşündü alıcıya. Ya hakkını vermezlerse? Saatler geçtikten sonra yakarım diye karşılık geldi içinden. Kasabanın ortasında herkesin gözü önünde yakarım. İlk yıldızlar solarken tütünlerinin alevlerini görür gibi oldu Cumhuriyet alanında. Tütünlerini buldukları fiyata elinden çıkaranlar kahvelerde ayağa kalkmış ona tütünlerinin alevlerine bakıyordu. Herkesin canı cehenneme, hepsinin canı cehenneme diye geçirdi aklından, daldı. Kasabanın çıkışında oturuyorlardı. Bütün kasabalarda olduğu gibi merkezden uzaklaştıkça evleri, dükkanları gittikçe küçülen toprak sokakları çarpık çırpık bir kenar mahallede. Mahallenin gerilerinde basık duvarları sıvasız bir evin kiracıydılar. Fakat kasabanın bütün evleri gibi avlu içindeydi ev. Dış duvarı harcı döküldüğü için biraz çöken, bu yüzden hafif eğrilen avlu kapısından girince sağda bir oda, bir sofa, bir ahır ile samanlıkları. 100 numara avluda samanlık ile mutfak duvarları arasında sıkışmıştı. Çocukları her yıl ilk yaz ayları sevindiren kocaman bir dut ağacı ile ağacın dibindeki kuyu az çok değerlendiriyordu evi. Yusuf sabahın kendine düşen işlerini hep alacakaranlıkta gördü. Beygir'in suyunu yemini verdi. Kuyudan çektiği bir kova su ile yüzünü ellerini yıkadı. Ateşin yanmasını, sabah çorbasının pişmesini bekledi. 5-10 zeytin tanesi, bir parça ekmek, bir maşrapa su ile kahvaltı etti. Ahırda beygirin koşumlarını vururken hava karanlıktı hala. Beygir ahırdan çıkarken sıçradı. İki ön ayağını birden ahır kapısından dışarı attı, silkindi. Koşumlarındaki ziller şıngırdadılar. Yeni kalkan çocukların üçü de bir koşu evin iç kapısı önüne çıktılar. Nalları avlunun taşlarında yankılanan beygir, zillerinin uyumlu şıngırtıları ile önlerinden geçerken dostça çocuklara baktı. Yusuf'un ardından avlu kapısından ön iki ayağı ile birden eşikten bir kez daha atladı. Zilleri şıngırdadılar. Yusuf oklarını indirerek arabayı doğrulttu. Beygiri geri geri iterek iki okun arasına soktu. Koşum kollarını arabaya tokalamaya başladı. Sıdıka kapının önüne çıkmış, kızları ile yan yana beygiri arabaya vuruşunu seyrediyordu. Oğlu koştu. İçeriden kamçısını getirdi babasının. Kamçı elinde tekerleğinden arabaya tırmandı. Çocuğun en sevdiği eğlence başlamak üzereydi. Her sabah evden ana caddeye kadar babasının kolları arasında arabanın içinde ayakta dikilir, beygiri arada bir hafifçe kamçılayarak o sürerdi arabayı. Ana caddede arabanın arka kapağından sarkarak sıyrılır, yere atlar, sevinçle eve dönerdi. Yusuf yem torbasını arabanın içinde köşesine yerleştirdi. Beygir'in kantarma başlığını vurdu. Kantarma kolları elinde tekerleğin yanına döndü. İn aşağı dedi oğluna. Bugün oyun günü değil. İki eliyle oğlunu koltuk altlarından kavradı, havada döndürüp yere bıraktı. Sıdıka seslendi. Bayram, gel buraya, yanıma. Uğraştırma babanı. Yusuf bir ayağıyla tekerleğin dingil başına, öbürüyle ok dibine basarak arabaya çıktı. Dizginler elinde, ayakta doğruldu. Karısına, eh dedi. Kısmetse giderim. Var mı bana bir lafın? Sıdıka güldü. Hadi dedi, hazırladım suyunu. Deh de. Yusuf dizginlerini dalgalandırdı, beygire yol verdi. Eyvallah. Sıdık'a giden arabanın arkasından fırlattı, döktü bir kova suyu. Güle güle, su gibi aksın gitsin işlerin. Çocuklar güle güle diye bağırıştılar. Yusuf arkasına bakmadan kamçısını geriye, onlara doğru salladı. Araba ilk dönemeci döndükten sonra tırsa kalkan beygirin zilleri, tekerleklerin sesi daha bir süre evden duyuldu. Sokaklarını kestirmeden ana caddeye bağlayan boş arsaya saptı. Boşnak Nuri'nin arsanın sağında kalan evinden çıktığını gördü. Selamlaşmadılar. 2 yıl önce kiralamak istediği bir tarlayı araya başkalarını koyarak elinden aldığı günden beri dargındılar. Aksi gibi Nuri'den sonra ilk gördüğü insan az ileride önünde yürüyen bir çocuk kavgası yüzünden 6 aydır konuşmadıkları Muharrem oldu. 4-5 ev arayla komşuydular. Önce karıları kavga etmiş, darılmışlar, sonra da Muharrem'le o. İkisi de kendi çocuğunu, kendi karısını haklı görüyordu. Daha sonra fırının önünden geçerken fırıncıyı görmezlikten geldi. Kerata. Geçen hafta karısının veresiye 2 ekmek almak için gönderdiği oğlunu borç çevirmişti. Çok bir borcu olsa canı yanmazdı. Topu topu henüz ödeyemediği 18 liralık bir hesabı vardı. Fırıncının ardından bakkala da merhaba demek gelmedi içinden. O da kerataydı. Borcu 25 lirayı bulunca kesmişti vereseyi. Senin gene bir araban var, benim neyim var diyordu bakkal. Henüz arabanın borcunun ödenmediğini biliyordu oysaki. Askerlik şubesine yaklaşırken kaldırımda Emin Bey'i gördü. Gabardin pardesüsü kırışıksız tertemiz, pantolonu ütülü, şapkası yeni kalıptan çıkmış gibiydi. Lastikleri ayağında, bastonu koluna asılı, erkenciydi yine. Besbelli piyasayı kollamaya gidiyordu, her zamanki gibi. O da Priştineli, ben de diye geçirdi aklından. Geçen yıl Haziran sonunda sıkışmış, 100 lira almak zorunda kalmıştı ondan. Ocak sonunda tütününü satınca 140 lira ödemişti. O da kerataydı, onu da görmese olurdu. Arkası arkasına gelen bu ters karşılaşmalar canını sıktı sonunda. Herkes mi kötü yoksa ben mi kötüyüm diye geçirdi aklından. Kötülükten o kadar uzak duyuyordu ki kendini, kötü olabileceğini düşünemiyordu bile. Gücü kuvveti neydi? Neye yeterdi ki başkalarına kötülük edebilsin? Evinin çocuklarının nafakasını çıkarmak, borcunu ödeyip bir araba sahibi olabilmek için didinip duruyordu. Evet, bütün bu dargınlıklar, çekişmeler hep evinin çocuklarının nafakasını çıkarmak, başkalarına kaptırmamak içindi. Yadırgadığı bir duyguyla bu açıdan düşününce, Boşnak Nuri ile Muharrem'i kötüleyemiyordu, dargınlıklarının ilk günlerinde olduğu gibi. Fırıncı ile bakkal alt yanı küçük birer mahalle esnafıydılar. Emin Bey dedikleri neydi sanki? Adı B'ye çıkmıştı bir kez. Gerçekte aylaklığın, romatizmanın hamlaştırıp çürüttüğü bir ağrılar, sızılar yığınıydı adam. Hüneri ne? Sanatı ne? Ne işe yarardı ki? Hem Allah razı olsun, bir lokma ekmeksiz kaldıkları o sıkışık günlerinde sonunda faizini almış olsa bile yetişmişti imdadına. Böyle kendini içinden herkesle barışık duyunca hafifledi ilk sıkıntısı. Hem de ansıdı. Adam sende, kasabada 5-10 dargını olmayan kim var ki? Emin Bey'i selamsız geride bıraktıktan sonra önünde sağda giden Salih Darcan'ı gördü. İşte sevdikleri, dargın olmadıkları da vardı dünyada. Dizginleri tarttı. Tırısla giden beygir Salih'in yanında zilleri sarsılarak durdu. Arabasını aldı Salih. Dizginlerini saldığı beygiri yeniden tırısa kalkarken ayakta geriye dönüp arabanın yarı kanadı üstüne ilişerek oturan Salih'e cigara tuttu. Nasıl be Salih? Dedi. Uyuyabildin mi dün akşam? Bir iki saat. Salih cigarasını yakıp ona uzattı. Sen nasıl uyudun? Ben de senin gibi. Ama iyi yaptık. Yine erken döndük eve. Yusuf cigarasını ateşinden yaktıktan sonra geri verdi Salih'e. Elbet iyi yaptık. Bugün ne olacak dersin? Sustular. Bir süre sonra Salih, haklısın dedi. Ancak bu sabah anlayacağız ne olacağımızı. Köprü başından dere boyuna saptı Yusuf. Salih inecek oldu. Yusuf sordu, nereye? Tekele. Dur bekle, arabayı bırakayım, beraber gideriz. Kahvenin arkasında beygirin başlığını çıkardı. Dizginleri başlığa dolayıp hamuta astı. Yem torbasını taktı. Yularından duvardaki bir demir halkaya bağladı hayvanını. Salih'le yan yana Tekel'in yolunu tuttular.